Ayrım 26.
Bak güzel kardeşim, kimdir bizim kahramanlarımız? Tarihler ne yazıyor, anaokulda ne okutuluyor? Sayısı 3'tür. 1. Kanice kahramanı Tiryaki Hasan Paşa. 2. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Ve 3. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa. Hepsi 3'tür. Üçünün ortak yanı ise 1'dir. Üçü de savunma üzerinedir. Demek biz hep müdafaada kahraman çıkarmışız. Ve koca tepe figürü ise tek taarruzi kahramanlıktır. Hangi paşamız ise bu ender kahramanlığı hedef almış olmaktadır. Yunanilerin sevinmeleri yerindedir. Bu öyle vahim bir hal ki buna hiç niyet atfetmiyorum. Buna basiret bağlanması diyebiliyoruz. Ama yerine kılıç kondu. Basiret bağlanması demeyi sürdürüyoruz. Bu kılıç nereden çıktı? Nereden? Biz hiç kılıçla savaşmadık. Gürkan Bey dostum, bir savaşçı kuruma hiç savaşmadığı bir silahın resmini koymak basiret kaybıdır. Kılıç olursa zambak neden olmuyor? Zambak ile de hiç savaşmadık. Biz kılıçla hiç cenk eylemedik. Peki neden koç olmuyor? Bir saban dahi olabilirdi. Ama nasıl? İşte öyle, biz ya pala ile savaştık ya da süngü ile cenk ettik. Meşhur kılıç kalkan oyununda dahi kılıç yoktur. Pala vardır ve oyuncular sıçraya sıçraya birbirinin kalkanına binerler. Ben her gördüğümde saklanıyorum. Kılıçları yok, palaları var. Gürkan Bey, bizde kılıç yoktur. Bunu nereden çıkarıyorlar? Peki nereden çıkarıyorlar? Yoktur. Önce bu noktadayız. Bakın Gürkan Bey, Gelibolu ile ilgili çok önemli bir kaynakta Le On Au Mustafa Kemal Lansla Etio Division à la Balonne sur le groupe Borvin yazıyor. Anafartalarda Mustafa Kemal birliğine à la bayonet, süngü hücumuna kaldırıyor. Bizde kılıç yok, göğüs göğüse savaş. Eskiden pala ve sonra süngü ile yapılıyordu. Kore'de bile askerler süngü savaşı yaptılar. Kara ordusuna kılıç uydurmadır. Bu orduda tarih bilen hiç kimse kalmadı mı? Daha önce de yazdım, eskiden cahil duyurduk. Ve şimdi uluslararası ilişkiler profesörü tesmiye ediyoruz. Hepsini harp akademilerine aldılar. Yeni bir söz çıktı, Aydın Doğan televizyona çıkarır, harp akademileri ders çıkarır. Yazık, sadece gördüklerine uzanıyorlar. Peki neden? Bir dakika, bizde kılıç sadece seremonyaldir, törenseldir. Bu da önce sultanlar tahta çıkarken kılıç kuşanma merasimleri yapılıyordu. Ve daha sonra Avrupa'da kılıç törenlere girince biz de aldık. Bakın Fahrettin Paşa, Fahrettin Altay anılarında, Conk Bayırı'ndan sonra Mustafa Kemal 3 yıl kıdem zammı kılıçlı altın imtiyaz madalyasıyla taltif edilerek albaylığa yükseltildi demektedir. Demek ki bizde kılıç bir savaş aracı değil, bir nişandır. Demek yine de var. Hayır yok, bu kılıç yeni bir röveye konan kılıç bizde yoktur. Size büyük Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın 1938 yılında Kemal Paşa Hazretleri'nin cenaze töreninde taşıdığı kılıç resmini sunuyorum. Bu kılıç dümdüzdür, şakulidir ve çok uzundur. Öyle brövedeki gibi tıknaz, kubbeli, İslami bir kılıç değildir. Devrimin de var, Sabri dedesinden kalma olup son derece uzundur. Sizinle konuşmadan önce evine gittim baktım. Bu kılıçların veraset yoluyla geçişi de usullere bağlanmıştır, madalyalara benziyor. Brevedeki İslami mi dediniz, yoksa yanlış mı anladım? Önce şöyle veya böyle kılıcın kara ordusuyla bir ilgisi olmadığını söylemek durumundayız. Kılıç sözcüğü Arabi seyf olup bizde savaşçı sınıfa seyfiye deniyordu. Bahriye de seyfiyedir. Demek ki bu açıdan da kara ordusunun alameti farikası olması mümkün değildir. Nereden bakılırsa bakılsın hiçbir isabet bulamıyoruz. Sorunuza gelince tabii İslami kılıç seçilmiş olmaktadır. Bu kadar da olmaz hocam. Oluyor. Encyclopedia Britannica Volume 21, a special category of swords comprises those used in state ceremonies and those presented to individuals as mark of esteem or honor demektedir. Bunu not etmiş bulunuyorum. Kılıcın bir türü Fevzi Paşa'nın belinde ve devrimin evinde olanı seremonyaldir ve nişan olarak da verilmektedir. Bizde sadece bu var. Devam etmeden önce bir parantez açmama izin verir misiniz? Kurmay sınıfının sınıfta kaldığını tekrarlayıp duruyorum. Bu bröve icat edilirken bir kurmay albay çıkıp da paşam yapmayalım, Yalçın Küçük bunu fark eder, zor duruma düşeriz dememiş. Benim kastim de budur, sınıfta kaldılar. Bundan sonra bu kılıç meselesini bitirebiliriz. Britannica'da whereas the straight sword was favorite in the West, the curved sword predominated in the Eastern Europe and Asia bilgisinde buluyoruz. Batıda düz, doğuda curved, kubbeli kılıç var. Batıda ayrıca uzun, doğuda kısadır. Brevede kubbeli ve kısa kılıç görüyoruz. Bizim palaya skimitar diyorlar. Farisi şemşir sözcüğünden gelmesi mümkündür. İslami kavimler bayraklarını bu tür kılıçlardan alıyorlar. Bizimki bilerek yapılmamışsa büyük bir basiret bağlanmasıdır, bunu tercih ediyorum. Bilerek yapılabilir mi? Sanmıyorum. Ama Orta Doğu'da büyük proje oluyoruz, şeyhleri tahrik edebiliyor. Daha çok döner kule yapmaya gelebilirler, öyle düşünüyoruz. Britannica'da Volume 2, bir de Kur'an'da "The sword is the key to heaven and hell" ifadesine olduğu yazılıyor. Kur'an'da kılıç cennetin ve cehennemin anahtarıdır sözünün yazılı olduğu iddia ediliyor ki biz bunu Cevat hocamla birlikte araştırdık, bulamadık. Ancak Batı bu kılıç ile Bröve'de olanla İslam'ı özdeşleştirmektedir. Bröve'deki kılıçlarla Cumhuriyet biraz daha Müslümanlaşmakta ve biraz da şarka kaymaktadır. Öyleyse manzarayı umumiye vehametini muhafaza eylemektedir. Derhal değiştirilmesini ve eski Bröve'ye dönülmesini öneriyorum. Bu kılıcın İslam'ın kılıcı olduğundan kuşku duyanlar için Riyad'da açılan İslami silahlar sergisinden sayfalar sunuyorum. Bröve'deki kılıç İslam'ın kılıcıdır, görüyoruz. Orgeneral Özkök 29 Ekim'de galiba kendisine yapılan eleştirilerle ilgili olarak "kendilerine aslan terbiyecisi, bizi de aslan yerine koyuyorlar" dedi. Kimi kastediyor olabilir, üzerinize alınıyor musunuz? Hayır, benimle rabıtasını kurmak için hiçbir neden göremiyorum. Kaldı ki Hatip Dicle Hilmi Paşa'yı demokrat general sıfatıyla göklere çıkardı. Birant gelmiş geçmiş en büyük genelkurmay başkanı ilan etti. Bu kadar övgü varsa eleştiri de olmalıdır. Bir avuç aydın yazar bunu yapıyorlar, yerindedir. Bana gelince ben gazi ünvanına sahibim. Bu ordu ile birlikte savaştım. Bizim sol bundan dolayı beni neredeyse alçak ilan ediyordu. Kuşkusuz savaşa gitmek istemezdim ama kaçmadım. Olağanüstü bir deneyim kazandım. Uzun müddet saklı tuttum bu deneyimi. İlk önce elence anlatacağıma savaşta kendime söz vermiştim. Bekledim ve öyle yaptım. Atina'da bir kitap çıktı. Sevmediğim sözcükle bestseller oldu. Daha da önemlisi Eleniler şimdi Bedri Paşa'yı neredeyse evliya sayıyorlar. Kıbrıs komutanıydı, Bedrettin Demirel Paşa'dan söz ediyorum. Savaştı ancak düşman tarafa hiçbir ilave zarar vermemek için üstün çaba sarf ediyordu. Bir kiliseyi 6 defa soydular asla eminim deyip bağırıyor ve için için yanıyordu ve yanan içini bana döküyordu. Her savaşın kötülüğü vardır, her savaşta kötüler vardır. Bunlar vardı ancak mükemmel subaylarla, mükemmel insanlarla birlikte savaştım. Bunları anlattım, Yunaniler sevdiler, kabul ettiler. Dolayısıyla benim hakkımdır. Ben Doğan Avcıoğlu ile birlikte orducu sosyalist sayılıyoruz. Ne demek? Biz bu orduyu koçlara, sabancılara bırakmayız. Yıllardır bunu tekrarlıyorum. Bu nedenle Hilmi Paşa'nın holding başı olunca Güler Sabancı'yı tebrik etmesini ve hele iadeyi ziyarete kabul etmesini kabul etmem mümkün değildir. Teamüllerimizde yer almıyor, içimizi yakıyor, söyleyeceğiz. Ama hocam gazetelerde çıktı Güler Sabancı Avrupa'nın 8. güçlü kadınıymış. Gürkan dostumuz nasıl güçlü oluyor? Halterde mi, güreşte mi? Güler Sabancı hiç güreş tutmuş mu ki 8. olsun? Hiç kanırtmış mı? Ne demek, ne alakası var? Anlatmama izin verir misin? Biz küçüktük ama bizim yetiştiğimiz yerde poker bir eğitimdi. Akşamları ders çalışmak bahanesiyle birbirimizin evinde toplanır, hem çalışır ve hem de poker öğrenirdik. Henüz ilkokuldaydık, o sıralarda güreşçilerimiz yeni çıkıyorlar, dünyada ve Türkiye'de fırladılar o yıllardı. Radyo güreşleri verirdi, bir de bunu dinlerdik. İtalya'da olurdu, kulağımızı radyoya değer, hem çalışır hem de dinlerdik. İtalyan spiker Spori Greco Roman Nasu Akar Lombardi Tuşi derdi, biz sıçrardık, sevinçten bayılırdık. Nasu Lombardi'yi yakalar yakalamaz güreş bitiyordu. Kısadır, pek tadına varamıyorduk. Ama Eşref Şefik Üstad'ın güreş anlatmasına doyamazdık. Bir yerde Yaşar yakaladı derdi. Yaşar yakalardı ve biz dersi ya da pokeri bırakır kulak kesilirdik. Ve sonra Eşref Şefik anlatırdı. Yaşar kanırttı, kanırttı. Yaşar da o rakibini hep kanırtırdı. Eşref Şefik'ten öğrendiğimize göre güreş demek kanırtmak demektir. Kuvvet ise güreşmektir. Güler kuvvetliyse hem güreşecek ve hem de kanırtacak. Bu nedenle soruyorum. Hiç kanırttı mı? Kimi kanırttı? Bunu bilmiyoruz. Kilolu ama yetmez. Kanırtmak gereklidir. Yüzü de güreşe müsait. Ama ille de kanırtması gereklidir. Eşref Şefik sonra devam ederdi. Yaşar alttan girdi, girdi, girdi. Daha çocuktuk. Ne nereye giriyor kavrayamazdık ama heyecandan ölürdük. Girdi, girdi. Girince ders veya pokere dönerdik. Birden Eşref Şefik'in sesi gelirdi. Tuh kaydırdı. Biz ders çalışırken birden heyecanlanırdık, tekrar kulak olurduk. Yaşar arkasına geçti, silkeledi, silkeledi. Yaşar hep arkadan silkeliyordu. Peki şimdi Güler hiç arkadan silkeledi mi? Biz buna bakmayı öğrendik. Sonra Yaşar arkasında bastırıyor, bastırıyor, yatırdı, yatırdı, bastırdı. Ama yine kaymasın mı ve biz derslerimize dönerdik. Derse veya poker dersine dalmışken Eşref Şefik birden o tok ve yaşlı erkek sesiyle başlardı. Yaşar kanırttı, kanırttı. Yaşar güreşi kazanır, yeni güreş başlardı ama Eşref Şefik hala kanırttı, kanırttı demeyi sürdürürdü. Kanırttı, kanırttı. Kuvvetliymiş, hiç kanırttı mı? İşte mesele budur. Şimdiye kadar sadece halkımızı kanırttılar. Hala da halkımızı kanırtıyorlar. Bu nedenle bu kabulden dolayı içim acıyor. Bu nedenle Hilmi Paşa Hazretleri'nin rektör Yücel Aşkın için içi yanan rektörler hakkında toplu gelselerdi görüşmezdim anlamında sözlerine içim ağlıyor. Hilmi Paşa Hazretleri Seyfiye sınıfından ise rektörler de İlmiye sınıfındandırlar. Topluca ve her daim görüşmek yerindedir. Güler Sabancı ile görüşmekten daha elzemdir. Güler Hanım, güreş mevzusunu bilemem ama zenginliği su götürmez herhalde. Çağımıza da güç demek. Hülagü Bağdat'ı alınca son Abbasi halifesinin bu dünyadan nasıl ayrıldığı tartışmalıdır. Bir rivayete göre Hülagü zengin halifeye altınlarını teker teker yutturmuş ve bir diğer rivayete göre altınlarla dolu hazineye kapatmış, yemek vermemiş. Altınların karın doyurmadığı tarihlerde yazılıdır. Tam bu noktada başbakanın ülkemi pazarlarım sözü ve bunun çok somuta indirgenen hali var. Bırakın özelleştirme ihalelerini, İstanbul'un belli önemli arsalarının uluslararası sermaye gruplarına verilmesi şeklinde devam ediyor. Şimdi buradaki estetik, kent mimarisi, şehir planlamasına aykırı durumlar, bütün bunlar bir tarafa, bir kere usulen nasıl değerlendiriyorsunuz? Usulden önce bize bilgi geliyor. Ülkesini sevenlerin çoğu en önemli bilgileri bana bir şekilde iletiyorlar. O yüzden yeni harmandan da çıktı. Onların Mossad'ı, MIT'i varsa Türkiye'nin de Yalçın küçüğü var demiştim. Musul vaziyeti bilgisi de bana geldi. Gelenlerden neyin doğru olabileceği veya olmayacağını biliyorum. Öyle bir yoldan gelir ki doğruluğundan kuşku duymuyorum. Yine böyle bir bilgimiz var. Londra'dan geliyor. Doğru olması ihtimali çok güçlü görünüyor. Mustafa Erdoğan'ın Londra'da elinde dosyalarla parası olan Arap aradığı söyleniyor. Hangi Mustafa Erdoğan? Gülbengillerinki değil, Tayyipgillerinki. Tayyip Erdoğan'ın kardeşini mi kastediyorsunuz? Ofer'de çalışan, tayfa olan Mustafa Erdoğan. O Londra sokaklarında ellerinde böyle dosyalarla para arıyormuş. Size şunu veririz, bunu veririz. Tıpkı yağ satarım, bal satarım oyunu misali dolaştığı söyleniyor. Dubai'den gelen 20 sent dahi olmadığı ve ortada hiçbir projenin olmadığı da ekleniyor. Güngör Uras da buna benzer bir yazı yazmıştı. Evet, Sinan Aygün'ün biz de yaparız demesi üzerine Topbaş'ın burayı size veririz, şeyhe başka yer veririz demesine gelen haberi doğruluyor. Bundan da ortada ne dolar ne de mimari proje olmadığı sonucunu çıkarabiliyoruz. İstanbul Belediyesi'ndeki son ihtilafın bununla bir ilgisi olabilir mi? Sanmıyorum. Bundan dolayı kavga etmezler, rant ranttır. Gürkan dostumuz, bu soruna cevap veremiyorum ama sormadığın sorulara cevap verebilirim. Topbaş'ın baş danışmanı Profesör Erman Tunçer'dir. Karısının adı Güzel'dir. Özdeyiş diyorlar. Vekili ise İdris Güllüce. Hocam, yine mi sabetayizm? Hayır, ne münasebet. Eksiğimi kapatıyorum. Bu arada Roj'dan Senem Günseler'in sabetayist olma ihtimali var. Çok sakin davranıyordu. Aydın Doğan'a televizyoncu kızlarının bir kısmını Senem'in yanına göndermesini tavsiye edebiliyorum. Sakin durmayı öğretmeleri isabetlidir. Bu arada zamanım yok, ayrıca başkalarına bırakıyorum. Şu Kürt politikacılarımız arasında İbrani asılları yazmayı ihmal ediyorum. HADEP ile başlayabilirdim. Hocam, yan bir soru. Merak ediliyor, neler okuduğunuzu geçen sayı öğrendik. Peki kimlerle görüşüyorsunuz? Mesela Güngör Uras'la buluştuğunuzu duymuştum. Nerede? Sadece tesadüfen oluyor. İstanbul'da çalışma dairem tamamlanıyor. O zaman görmeyi umuyorum. Yemekli toplantıları da artık sevmiyorum. Kaçıyorum çünkü içkili seminere dönüşüyor. Çok ters bir durumdur. Aydınımızın kurumasına denk düşüyor. Roman okumayan, şiir okumayan, mizah yapmayan bir aydın türü çıkıyor. Bu kurumadır. Tabii klasik müzik başkatadır. Bugün ülkemizde eleştiri tükenmişse mizah tükenmiş demektir ve tersi de doğrudur. Mizah çelişkiyi görme yeteneğidir. Özellikle gülünçlü çelişkiyi sezebilme işidir. Bu da eleştirinin kaynağı anlamındadır. Bunun için mutlaka zeka gerekiyor ama tersi de doğrudur. Mizah yapa yapa zeka gelişiyor. Mizahı kurumuş bir toplum aptallaşmaya mahkumdur. Aptallar mizah yapamazlar, mizah yapamayanlar aptallaşırlar. Bu arada eklemek gerekiyor, solcu olamazlar. Aziz Nesin gibi konuşuyorsunuz. Aziz Nesin'li günlerimi özlüyorum, saatlerce gülerdik. Türkiye'de halkımızın aptallaşma sürecine girdiğini Aziz Nesin'in bulması bir rastlantı değildi. Zeka ile mizahın iç içeliğini yaşıyordu. Bakın, mizahın eleştiri olduğunu da biliyordu. Mizah barışçıl silahların en ateşlisidir ve aynı şekilde barışçıl yolların en imkanlısıdır. Unutamayız, bu nedenle bütün silahların sustuğu bir zamanda 1946-1956 döneminde Aziz Nesin tek başına eleştirir olmuştu. Tek silahlı dönemidir. 1956 yılında ben üniversiteye girdim, yetiştik. Bunun tersinde Levent Kırca var. Ne çok severdim, hiç tanışmadım. Pek yetenekli bulurdum. Ama mizahın eleştiri olduğunu unuttu. Oligarşinin mengenesine sıkıştı. Bir sarhoş tipiyle kaldı. Çok üzülüyorum. Mizah yapamadığı için de zekasını yitirmeye başladı. Acıyla seyrediyorum. Mizah en zeki taş atma yoludur. Aydın üzerine tezleri yazarken Aziz Bey Marco Paşa'yı nasıl değerlendiriyorsun dedim. Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz ile Azines'in adına yazılıdır cevabı. Yalçın abartma, bir taş atmamız gerekiyordu, attık oldu. Hep gerekli taşları atmaya çalışıyoruz. Birlikte olduğumuzda çok gülerdik. Her mizah anlatıcısı misali Aziz Bey anlatırken oynardı. Anlattıklarına en çok kendisi gülerdi. Tombul yanakları kızarır, gülmekten daha da tombul olurdu. Lokantada olmaz, anlatırken oynamak gerekiyor. Aziz Nesin yasası çalışıyor, aptallaşıyoruz. Bir tane aktarır mısınız? Aziz Nesin Ankara'ya geldiğinde Tahsin Saraç'ın şair Tahsin erken göçenlerdendir, Emek'teki küçük çalışma yerinde kalırdı. Tahsin başka yere giderdi, orada buluşurduk. Aziz Bey herkesin bildiği fıkraları da güzel anlatırdı. Benim en çok sevdiğim kuvvetli fıkrasıydı. Eskiden Dubai şeyhleri tatil için İstanbul'a geliyorlardı. Birisi gelmiş, 4 yıldızlı bir otele yerleşmiş, eskiden katip deniyordu, şimdi resepsiyonist diyoruz. Şeyhe adını sorunca şeyh başlamış saymaya. Salih bin Ebu Ahmet, bir takım isimler, aralarında Ebu veya Bin devam ediyor. Zavallı katip bir zinciri yakalamış, aşina sedalar var. Ebu Tayyip bin Abdullah Ulgul Barani, sevinçle bunu kaydetmiş. Ebu Tayyip bin Abdullah Ulgul Barani ama bundan sonra bir şeyhe bakmış, kefiyesine sadece gözleri görünüyor, çıkaramamış. Dolduracak, çaresiz seks yolunu sormuş, kayda geçirmesi gerekiyor. Hayret, bunu seks ile ilgili soruyu duyunca şeyhin göz bebekleri sevinçten yanmış sönmüş, yanmış sönmüş. Gözleri pilli oyuncak bebeklerin çeşmi misali yanıp sönüyor. Vallahi azim, müthiş, müthiş diye düşünüyormuş. Pazarlamayı azim, müthiş. Room servisi kerim, ne servis ne pazarlama soruyorlar. Ona göre oda servisi pazarlamayı harika diye düşünmüş, sevinmiş, canlanmış ve hemen cevap vermiş. Kuvvetli, kuvvetli. Azinesin buraya gelince gülmekten patlayacak oluyordu. Tabii biz de gülüyorduk. Seks, kuvvetli, kuvvetli. Ebu Tayyip bin Abdullah Ulgul Barani seks denince kuvvetli, kuvvetli diyor. Katip pek şaşırmış. Hayır, kız yoksa oğlan deyivermiş, yazması gerekiyor. Şeyh Ebu Tayyip bu soruya daha ziyade mest olmuş. Pazarlamayı azim, en büyük Türk, vallahi sual ediyorlar. Kız yoksa oğlan diyorlar, demek ki intihabat burdur. Türkiye azim, pazarlamayı kerim, Rum servisi muhteşem ve hatta muhteşem Süleyman'dan dahi muhteşem. Müthiş, vallahi ki müthiş deyi içinden geçirdikten sonra daha heyecanlı ve daha canlı cevabını vermiş. Fark etmez, fark etmez. Çok gülerdik ve bundan sonra en az bir hafta kuvvetli, kuvvetli ya da fark etmez, fark etmez derdik. Birisi Tahsin'e, Tahsin ağabey, rakı nasıl olsun derse Tahsin, kuvvetli, kuvvetli derdi. Bu susuz demektir. Arkasından buz sorusu eklenince fark etmez, fark etmez cevabını alıyorduk. Aydınca yaşıyorduk. Fıkra çok hoştu ama kimlerle görüştüğünüzü sormuştum. Güngör'ü yakında ve tesadüfen gördüm. Londra'dan arkadaşım İlhan gelmişti. Öyle seninle beraberdik. Nazmi'nin körfezindeydik. Akşam Sheraton'da buluştuk. Önündeki yeşilde akşam güneşinin batışını seviyorum. Güneş en güzel Polatlı'da ve sonra Ankara'da batar. İlhan ile Sabri Çarmıklı kardeş kadar yakınlar. Geldiklerinde orada buluşuyoruz. Nurettin Bey, Nurettin Çarmıklı lokantasını değiştirdi. Kış için çok çok güzel oldu. İnsanlar birbirini görmüyorlar. Bir kez yine oradaydık ancak kalkınca fark ettik. Fehmi Koru, Nuray Mert, bir minibüs dolusu akbakanlar oturuyorlarmış. Görmemişiz. O akşam da Fikret Bila, Serpil Hanım, Doktor Asena toplandık. İçkili seminer yapmadık. Biraz da bunları anlattım. Güngör'ü özlediğimi söyledim. Makul bir saatte çıkıyorduk ki kapıdan Güngör ve Nuran giriyorlardı. Döndük ve bunları konuştuk. Aydın gecesi oldu. Van'da Yücel Aşkın birkaç aydır tutuklu. Genel sekreter yardımcısı da cezaevinde iple kendini astığı söylendi. Bunu nasıl görüyorsunuz? 100. Yıl Üniversitesi'nin 3-4 aydır tutuklu olan genel sekreter yardımcısı hapishanede intihar etti. Yücel Aşkın'ın biz hapisçilerin deyimiyle cürüm ortağı, aynı dosyadan yargılananlara cürüm ortağı diyoruz. Burada öyle mutlak bir sonuca varmak zor. Ancak eğer bir insan irtikaptan, zimmetten tutuklanırsa ve gerçekten bu işi yapmışsa intihar etmez. Böyle düşünebiliyoruz. Bu işi yapanlar hesaplarlar. 2 yıl yatarım çıkarım derler. Bu işi yapanlar bu işten çok fazla üzülmezler. Onurlarının kırıldığını düşünmezler. Kesin konuşamayız ama genel sekreter yardımcısının hayatına kıyması bu dosyanın boş olduğunu gösteriyor. İkinci nokta ise Toto oynar gibi yüce divan listesi yapıyorlar. Hiç Toto oynamadım ama bu listeye çiçek adını da düştüm, not etmiştim.
Neden hocam?
Birçok nedenle. Normal işleyen hukuk devletine bir adalet bakanı hükümet sözcüsü olmuyor. Bu kadar çok konuşmaz, adalet bakanlarının her sözü yargılıyı etkilememek durumundadır. İkincisi, Ermeni meselesine konferans toplanırken bir mahkeme konferansı durdurdu. Ama Çiçek bu mahkeme kararını işlemez yapmak üzere açıkça hukuk dışı ve hukuka aykırı yol gösterdi. Mahkeme kararlarını çiğnemek üzere yol bulan Adalet Bakanı adalet dışındadır. Ayrıca hakkında da adaleti siyasileştirdiği ve tarikatlara yol açtığı yollu çok çeşitli şikayetler var. Bazı yerlerde Van veya Malatya misallerini verebiliyoruz. Yargı sanki tamamen yürütmenin denetimindedir. Maksada mutabık tutuklama veya yasaklama kararı çıkarılmasından anlıyoruz. Diğer taraftan Kenan Evren diktatoryasında muhtemelen tarikat bağlantısı nedeniyle milletvekili adaylığı veto edilmişti. Devam etmemi ister misiniz? Napolyon bile sizden insaflıydı. Çavuş bu top neden ateş etmiyor sorusunu yöneltince çavuş 10 sebep var imparatorun demiş. Napolyon da say komutunu veriyor. Bir barut yok. Bunun üzerinde büyük Napolyon bile yeter diyor. Gürkan Bey dostum yetmez mi? Peki bu olayla ilgili olarak ne diyeceksiniz? Çiçek, çiçek misali bir kelam etti. Çamaşır ipi gerekmez. Hapiste intihar için nevresim yeterlidir buyuruyordu. Bu cazip ama aynı zamanda kazip bir kelamdır. Nevresimle battaniye ile intihar emniyet müdürlüklerinde oluyor. Ama emniyet müdürlüklerinde insanlar durup dururken 8. kata çıkıyorlar. Oradan düşüp intihar dahi ediyorlar. Bu ayrı bir hikayedir. Nevresimli olmaz, biz hapisçiyiz.
Ama Sayın Adalet Bakanı olur diyor, bir bildiği olmalıdır.
O bilgiler bizde daha çoktur. Bu yeni tip cezaevlerinde üstelik 2 katlı hücrelerde 3 nevresim denemesi olmuştur, başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Ama bakan çok inat ediyorsa evinde deneyebilir. Bilimde gerçeklere deneme yoluyla ulaşılabiliyor. Denemelidir, ben olmayacağını biliyorum. Ancak herkes bana çok güveniyor. Cemil Bey'e yine de bana fazla güvenmemesini, tedbirli davranmasını tavsiye ediyorum.
Ne demek? Ne tedbiri?
Efendim, olmaz diyorum ama boynunda nevresimden ilmik, sandalyenin üstünde sandalyeye vurmadan önce evladü eyal ile halalleşmek yerindedir. Çünkü Allah göstermesin ya olursa, bir de vazife başında olduğu kayda geçmelidir. Çünkü can Hak Teala'ya aittir. İslam'da kul bu canı alamaz, alırsa cennet kapısı kapanmaktadır. Ancak iş kazası kağıdı olursa mümkün olabilir. Kapıda bu kağıt işe yarayabilir.
Genel Sekreter Yardımcısı ve Yücel Hoca'ya gelince,
Gürkan Bey, Hüseyin Hüsnü Paşa'yı biliyor musun?
Bizim Mehmet Ali Aybar'ın Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanıydı, sosyalizmin yerleşmesinde yeri büyüktür, dedesi oluyor. Mütarekede bir gece yatağından gecelik entarisiyle aldılar, Bekir Ağa koğuşuna tıkadılar.
Neden mi? Harekat ordusunun komutanlarındandı, ilk gelen komutanlardandır.
Mahmut Şevket Paşa başa geçince Erkan Harbiye reisi oldu. Bunun için yatağından entarisiyle aldılar, zindana koydular, intikam alıyorlardı. Yücel Hoca'ya yapılan budur. Kin kusuyorlar, intikamla hareket ediyorlar.
YÖK Başkanı Teziç, Van'da rektör aşkını ziyarete giderken Teziç'in üstü arandı. Ve ardından YÖK Başkanı Teziç katıldığı bir canlı yayında ben yan yana geleceği zannediyordum ama camın arkasından telefonla konuştuk dedi. Böyle olduğunu bilmiyordum dedi. Teziç'in önemli bir anayasa hukuku profesörü olduğunu hesap edersek cezaevlerini ilk kez görmesi biraz tuhaf değil mi?
Ben buna çok üzüldüm. Erdoğan Hoca asistanken çok parlak birisiydi, anayasa profesörüdür. Cezaevlerinin durumunu bilmemesi çok acı. Demek ki bir cahilleşme dönemindeyiz. Toptan cahilleşiyoruz. Bir anayasa profesörünün asistanlığında faal bir aydınımızın cezaevlerini bilmemesi, hepten cahilleşiyoruz. Hem bilmiyor ve hem bilmiyor. Şimdi intikam varsa görüştürmüyorlar. Erdoğan Hoca hiç bilmiyor. Cezaevleri bir savcıya bağlıdır. Savcı da başsavcıya ve Adalet Bakanı'na bağlıdır. Van'da başsavcı bu davayı açandır. Bütün avukatları PKK militanı sayandır. Adalet Bakanı Çiçek'tir. Onlar orada oldukları sürece mafya reislerine tanınan imkanlar Yücel Hoca'ya ve YÖK Başkanı'na tanınmıyor. Bunu bilmesi gerekiyordu.